21. ayrım, sayfa 277. Amasya Tamimi yayınlanırken Mustafa Kemal milliyetçilik davasına yakınlıklarıyla bilinen, aralarında eski sadrazam Ahmet İzzet Paşa ile damat Ferit hükümeti iktidara gelince senato başkanlığını yitirmiş olan İttihat ve Terakki'nin eski ideologu Ahmet Rıza'nın da bulunduğu İstanbul'daki bazı siyasi şahsiyetlere mektuplar gönderdi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 204-428. Onlara gösterilerin, toplantıların yeterli olmadığını, ulusun gücüne güvenmeleri gerektiğini bildirdi. Bu nedenle İstanbul'daki milliyetçi muhalefeti Anadolu'daki milliyetçi duygular yönlendirmeliydi. Tersi olmamalıydı. Kendisi ise oradaki sorumlu ve değerli arkadaşlarına güvenerek milletin herhangi bir ferdi olarak Anadolu'da kalacaktı. Dipnot Nutuk Vesikalar sayfa 628. Böylelikle Anadolu'nun henüz ülkenin hükümetinde değil muhalefet kampanyasında önceliği olduğunu savunurken askeri ve sivil görevlilerin hep birlikte ortak direnişinin resmini çiziyordu. Mustafa Kemal Amasya'da konumunu güçlendirmişti ama henüz Anadolu direnişinin liderliğini kazanamamıştı. Tek potansiyel rakibi olan Kazım Karabekir de Tuğ generaldi ama kendisinden bir yaş ve kıdem olarak 2 yıl küçüktü. Karabekir sadık ama inatçı bir adamdı. 21 Haziran'da Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa ona Mustafa Kemal'in yerini almasını söyleyince kendi görevini devredebileceği kimse olmadığını ve Kemal Paşa'yı görevden almanın hatalı olacağını söyleyerek öneriyi reddetmişti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 54-55. Yine de milliyetçilerin protesto telgrafları üzerindeki yasağa karşı Mustafa Kemal'in tepkisinin fazla sert olduğuna inanıyordu. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 347. Not 122. Daha da önemlisi Mustafa Kemal'in Bolşeviklerin yardımını sağlamak için aşırı sözler vermesinden endişeleniyordu. 23 Haziran'da Mustafa Kemal Bolşeviklerle İtilaf Devletleri arasındaki çekişmelerde Türkiye'nin tarafsız kalması ama İtilaf Devletleri'ni durdurmak için Bolşevikleri kullanması konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğunu açıklayarak güvence verdi. Yine de silah, cephane, malzeme, para ve gerekirse asker, hini hacette kıtaat-ı askeriye sağlayıp sağlayamayacaklarını öğrenmek için Bolşeviklerle hemen temas kurulması gerektiğine inanıyordu. Üstelik onların ülkeye adım atmaları da şart değildi. Görüşmeler sınırda yapılabilirdi. Dipnot ATTB sayfa 45-46. Mustafa Kemal'in kavradığı siyasi gerçekler ülke sınırlarının ötesine taşıyordu. Osmanlı hükümetinin Mustafa Kemal'in taktiklerine gösterdiği tepki karmakarışıktı. Ondan kurtulmak konusunda kararlı olan yalnızca Dahiliye Nazırı Ali Kemal idi. 23 Haziran'da yerel yetkililere gönderdiği genelgede Mustafa Kemal'in iyi bir asker olduğunu ama politikayı hiç anlamadığını ileri sürdü. Müslüman halkı boş yere kırdırmaktan ve bu fırsattan yararlanarak halkı araca kesmekten başka bir iş görmeyen, emirsiz, saygısız ve kanunsuz olarak kurulan bazı heyetler için çektiği telgraflarla Mustafa Kemal Ege bölgesindeki Müslümanların çektiği acıları biraz daha arttırmıştı. Kendisinin İstanbul'a getirilmesi harbiye nezareti ile ilgili bir işti. Ancak Ali Kemal Dahiliye Nazırı olarak yerel yöneticilere kendisiyle hiçbir resmi işleme girişmemeleri, hükümet işleriyle ilgili hiçbir isteğini yerine getirmemeleri için emir veriyordu. Dipnot Nutuk sayfa 24-25. Mustafa Kemal 26 Haziran'da Rauf Orba ile birlikte Amasya'dan ayrılırken Dahiliye Nazırı'nın çektiği telgraftan habersizdi. Dipnot, Tansel, Cilt 2, sayfa 20. Ali Fuat Ankara'daki karargahına gitmek üzere daha önceden yola çıkarken İstanbul'daki politikacılara ulaştırılacak mektupları da yanına almıştı. Ama bu telgraf Erzurum yolu üzerinde bulunan Sivas şehrinin valisi Reşit Paşa'ya çoktan ulaşmıştı. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla birlikte orada düzenlemeye karar verdikleri kongre hazırlıkları için kente uğrayacağından vali onu nasıl karşılaması gerektiği konusunda talimat istedi. İstanbul'dan gelen yanıtlar çelişkiliydi. Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in Anadolu'daki direnişi durdurma girişimi, onu Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa ile şiddetli bir kavganın içine çekti ve 26 Haziran'da ikisi birden istifa etti. Yeni Dahiliye Nazırı Reşit Akif Paşa Sivas valisine gönderdiği telgrafta, Mustafa Kemal'in görevinden uzaklaştırılmış herhangi bir general gibi karşılanması gerektiğini bildirdi. İstanbul hükümetinin destekçisi ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Mamuretül Aziz'in, şimdiki Elazığ, valisi olan Albay Ali Galip'in o tarihte Sivas'ta bulunması işleri biraz daha karıştırıyordu. Mustafa Kemal Ali Galip'in vatan haini olarak Türkiye'den sınır dışı edilmesinden çok sonra Nutuk'ta 1927 Ali Galip'in Reşit Paşa'ya kendisini tutuklaması ve bir asi olduğunu ilan eden yazılan duvarlara yapıştırması için baskı yaptığını anlatacaktı. Ama Reşit Paşa bu talimatı pek ciddiye almadı ve şehrin dışındaki örnek devlet çiftliğinde mola veren Mustafa Kemal'i arabasıyla karşılamaya gitti. Birlikte Refet Belen'in Sivas'taki 3. Kolordu karargahına giderlerken Mustafa Kemal arabada valinin yanında oturmak için ısrar etti. Ayrıca anlattığına göre Ali Galip orada kendisiyle görüşmüş ve temel amacının yardım etmek olduğuna inandırmaya çalışmıştı. Dipnot Nutuk sayfa 26-29. Gerçek durum ne olursa olsun, Mustafa Kemal'in Sivas'taki konumu çok nazikti, fazla oyalanmadı ve uykusuz geçen bir geceden sonra 28 Haziran sabahı Erzurum'a doğru yola çıktı. Sivas ile Erzurum'un arası yaklaşık 560 kilometredir ama yollar öylesine kötüydü ki Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve arkadaşlarının buraya ulaşmaları bir hafta sürdü. Sivas'taki karargahında kalan Refet Bele onlara katılmamıştı. Şehirlerin her ikisi de Doğu Anadolu'nun batıdan doğuya doğru yükselen ağaçsız yaylalarında yer alır ve Sivas'ın denizden yüksekliği 1300 metreye ulaşırken Erzurum 2000 metreye kurulmuştur. Yolun güneyinde kalan Dersim, şimdi Tunceli ise 3000 metreyle yörenin en yüksek yerleşim merkezidir. Burada yaşayan asi Kürt aşiretleri genelinde İslam dininin Şii mezhebini kendilerine göre yorumlarlar, yani Alevidirler ve diğer Osmanlı Kürtlerinin çoğunun anlamadığı bir dil olan Zazaca konuşurlar. Dersim kabileleri koyun ve keçi yetiştiriciliğiyle kazandıkları çok az parayı iyi davranışlarına karşılık Osmanlı yetkililerinden ve onların gerek dahili gerekse dış düşmanlarından aldıkları parayla tamamlarlardı. Devletin yardımı olmasaydı para kazanmalarının tek yolu eşkıyalık olacaktı. Büyük savaşta bu aşiretler hem Osmanlılara hem Ruslara hem de kaçan Ermenilere hizmet etmişlerdi. Ama şimdi açlık baş göstermişti ve bölgede yolculuk yapanlar onların saldırılarından korkuyorlardı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başına kötü bir olay gelmedi. İzledikleri yol onları bir zamanlar doğudaki Osmanlı ordusunun karargahı olan ama 1918'de kaçan Ermenilerin yakıp yıktığı, Müslüman nüfusunu katlettiği, şimdi harabeye dönmüş gibi görünen Erzincan'a ulaştırdı. Dipnot McCarthy, Death and Exile, sayfa 198-199. 2 Temmuz'da Erzincan'da bulunan Mustafa Kemal'e saraydan bir telgraf geldi. Padişah Mustafa Kemal'in vatanseverlik duygularıyla hareket ettiğine inanıyordu. Ama durum taşrada göründüğü kadar kötü değildi ve güvenlik başkentten sağlanabilirdi. Mustafa Kemal'in yabancı yetkililerin kendisine kötü davranabileceği İstanbul'a dönmesine gerek yoktu ve padişah onu görevinden uzaklaştırmayı düşünmüyordu. Yapacağı en iyi iş 2 ay izin alıp istediği bir kentte geçirmek olacaktı. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 55. Sultanın kurnazlığı açıkça görülüyordu ama aynı zamanda Osmanlı hükümetinin zayıfladığı da ortadaydı. Ertesi gün 3 Temmuz'da Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'i Erzurum'un 15 kilometre kadar dışında karşıladı. Yanında kurmay heyeti, bir müfreze asker ve terk edilmiş Müslüman çocuklarını toplayıp oluşturduğu çocuk ordusu vardı. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 65. Osmanlı İslamı'nın bu ileri karakolunun savunulmasına yardımcı olacaklarına inandıkları iki ulusal kahramanı karşılamaya şehrin ileri gelenleri de katılmıştı. Kentin İstanbul kapısında askeri bando eşliğinde sivil ve askeri erkanın onları karşıladığı bir tören daha yapıldı. Konuklar Erzurum Kalesi'nin karargahına götürüldüler. Ertesi gün Sultan Vahdettin'in tahta çıkışının yıl dönümüydü ve Mustafa Kemal ona sadakatini bildiren bir tebrik telgrafı gönderdi. Dipnot Goloğlu, Cilt 1, sayfa 3. Ama padişahın yetkilerini temsil ettiği izlenimini daha fazla sürdüremeyecekti. Mustafa Kemal kente gelir gelmez Refet Belen'in Sivas'tan çektiği şifreli bir telgrafla karşılaştı. Bir an önce ordudan istifa etmesi ve Erzurum'da güvenlik altında kalması için ısrar ediyordu. Gerekli belgeleri göndermeye de hazırdı ama herhangi bir acil durum için kendisine 500 lira ayırmak istiyordu. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 65. Mustafa Kemal çok sarsıldı. Erzurum'a üzerinde general üniforması, padişahın yaveri olduğunu belirten kordonu ve Osmanlı Devleti'nin imtiyaz nişanıyla gelmişti. Halkın özellikle askeri otoriteye saygı duyduğuna inandığı için ünvanını olabildiğince uzun süre taşımak istiyordu. İstanbul'da ise İngiliz yetkililer onu bu olanaktan yoksun bırakmak için çabalıyorlardı. Yüksek Komiser Amiral Calthorpe 23 Haziran'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na verdiği raporda, Gelibolu çarpışmalarında büyük bir ün kazanan Mustafa Kemal'in artık ulusal ve yabancı karşıtı duyguların merkezi haline geldiğini bildirmişti. Telgraf'a Doğu bölümünden George Kitson, "Mustafa Kemal diye birini tanımıyorum" notunu düştü. Dipnot, son yer, sayfa 24. Samsun'da İngiltere'nin güvenlik subayı olarak Yüzbaşı Hurst'un görevini devralmış olan Teğmen J.C. Perring, Calthorpe'a 5 Temmuz'da verdiği raporda Mustafa Kemal'in görevinden alınmasına karşın Osmanlı hükümeti ülkeyi yönetmeyi başaramayıp yabancılara satmakta olduğu için halka yalnızca kendisine itaat etmelerini bildirdiğini anlatıyordu. Ne var ki bu hareket pek başarılı sayılmazdı. Çünkü fazla ilgi gösterilmiyordu. Ama en kötü yanı eşkıya çetelerinin oluşturulmasıydı. Dipnot adı geçen eser sayfa 25. Perring'in gözü kısa zamanda açıldı. Ertesi gün Samsun'daki İngiliz bölüğünün yerini bir Gurkha birliği alırken, Refet Bele İngiliz denetim subayına bu dönüşümün Osmanlı hükümetince onaylanmadığını ve Gurkaların iç kesimlere girme çabalarına zor kullanarak karşı koyacağını bildirdi. Kendisi de Samsun'daki dağıtılmış 15. tümeni geri çekecekti. Dipnot Akşin, cilt 1, sayfa 58. Yeni Harbiye Nazırı Ferit Paşa ona derhal bundan vazgeçmesini emretti ve Mustafa Kemal'i İstanbul'a dönmeye razı etmesini istedi. İngiliz yetkililer ona karşı bir harekette bulunmayacaklarına söz vermişlerdi. Harbiye Nazırı aynı vaadi 5 Temmuz'da Mustafa Kemal'e de iletti. Mustafa Kemal artık yaşanan felaketler karşısında kendini ortaya çıkaran ulusun gücüne hizmet etmekte olduğunu bildirdi. Ve eğer Harbiye Nazırı olarak İzmir'in başına gelenlerin Doğu Anadolu'da da gerçekleşmesini önleyemeyecekse istifa etmesini önerdi. Dediği gibi artık oyun sonuna yaklaşıyordu. 7 Temmuz'da Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi olarak son emrini yayınladı. Bütün komutanlara gönderilen bu genelgede askeri ve ulusal örgütlerin kesinlikle dağıtılmamasını, komuta kademelerinin ulusal davaya hizmet edecek yeni atanmış subaylara devredilmesi dışında teslim edilmemesini, aynı şekilde silah ve cephanelerin verilmemesini belirterek, düşman birliklerinin bundan sonra atacakları adımlara karşı birleşik bir askeri tepki gösterilmesi gerektiğini açıklıyordu. Ülkeye yayılmış olan Kuvayi Milliye diye tanımlanan düzensiz milliyetçi güçlere karışılmamalıydı. Ordu hilafetin güvenliğini sağlayabilecek tek unsur olan ulusal iradenin aracı olmalıydı. Dipnot İstiklal Harbimiz sayfa 69-71. Geriye çağrılmasını İngilizlerin istediği 2. Ordu Müfettişi Cemal Mersinli'nin İstanbul'a döneceği haberi üzerine yayınlanan bu emir, askeri bir başkaldırıya açık bir davetiye gibiydi ve mütarekenin geçerliliğine meydan okuyordu. Ertesi gün Amiral Calthorpe, Refet Bele ile Mustafa Kemal'in derhal geri çağrılmalarını istedi. Dipnot Akşin, cilt 1, sayfa 356-358. 8-9 Temmuz gecesi Mustafa Kemal, Sultan'ın sarayındaki telgrafhanede oturan Harbiye Nazırı Ferit Paşa ile telgraflar vasıtasıyla saatlerce görüştü. Erzurum'daki telgrafhanede ise Karabekir, Rauf ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanı Albay Kazım Dirik bu yazışmaları izliyordu. Önceleri karşılıklı olarak birbirlerine iltifat ettiler, ardından tartışmalar çıktı. Görüşmenin sonunda görevinden uzaklaştırılacağını hisseden Mustafa Kemal, ordudan istifa ettiğini açıkladı. Ferit Paşa da sultanın onu işinden çıkardığını söyledi. Dipnot, Rauf'un Karabekir'e gönderdiği 4 Temmuz 1941 tarihli mektup için bakınız adı geçen eser, not 42. Görevinden uzaklaştırılması Mustafa Kemal'in kararlı tutumundan ileri gelmişti ama tehdit altında bulunmaktan kurtulmasını sağlamamıştı. Artık kaderi 21 Temmuz'da 3. Ordu Müfettiş Vekili görevine getirilen ev sahibi Kazım Karabekir'in elindeydi. Karabekir bu kez görevi Mustafa Kemal ile Rauf Orbay'ın onayını alarak kabul ettiğini söylüyor. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 80. Karabekir Mustafa Kemal'in yanından ayrılmadı. 1927 yılındaki nutkunda Mustafa Kemal Erzurum'a varır varmaz durumunu görüşmek için bir toplantı istediğini söyleyecekti. Bu toplantıya Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal'in kurmay heyeti dışında 3 sivil de katılmıştı. Kısa bir süre önce görevlerinden alınmış olan Erzurum valisi Münir, Bitlis valisi Mazhar Müfit Kansu ve eski bölge yöneticisi Süreyya. Mustafa Kemal ulusal mücadelenin sonuçlara katlanmayı göze almış olanlar tarafından yürütülmesi gerektiğini öne sürmüş, bu insanlara önderlik edecek kişinin mutlaka kendisi olması gerekmediğini de söyleyerek toplantıya ara vermişti. Grup tekrar toplanınca katılanların tümü onu desteklemeye söz verdiler. Yalnızca eski vali Münir bir süre için aktif katılımdan affedilmesini istedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal bu girişimin başarıya ulaşması için istifa etmesine karşın kendisinin en kıdemli komutan olarak kabul edilmesi ve emirlerinin yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu nokta tamamen benimsenip kabul gördükten sonra toplantıya son verildi. Ayrıca birbiri ardına Genelkurmay Başkanlığı görevini yapmış olan Cevat Çobanlı ve Fevzi Çakmakpaşalarla ve İstanbul'daki Albay İsmet'le benzer anlaşmalara varmış olduklarını bildirdi. Dipnot Nutuk sayfa 30-31. Atatürk'ün sorgusuz sualsiz ardından giden Mazhar Müfit bu görüşmeyi onaylıyor. Ayrıca Erzurum Kongresi'nin ardından yapılacak olan Sivas Kongresi'ne alınacak kararların kongreyi sürekli olarak temsil edecek bir heyeti temsiliye adına alınması gerektiği konusunda da fikir birliğine varıldığını söylüyor. Dipnot Kansu cilt 1 sayfa 34. Daha sonraları Mustafa Kemal ile yolları ayrılacak olan Rauf Orbay, Karabekir'e 1941'de yazdığı bir mektupta ise farklı bir öykü anlatıyor. Anlattığına göre herhalde Mustafa Kemal'in ordudan ayrılması nedeniyle ikisi birden kalmakta oldukları orduya ait binadan çıkıp sivil valinin evine taşınmışlar. 10 Temmuz'da istifa etmesinden 24 saat sonra Mustafa Kemal Kurmay Başkanı Albay Kazım Direk ile birlikte resmi belgeleri elden geçirmiş. İşleri bitince Albay Kazım, "Paşa artık siz ordudan istifa ettiniz. Bu nedenle sizin kurmay başkanınız olarak kalamam. Başka bir askeri görev için General Karabekir'e başvurmama izin verin. Bu belgeleri kime teslim etmem gerekiyor?" diye sormuş ve Mustafa Kemal çok sarsılmış. "Öyle mi? Pekala, o zaman belgeleri Hüsrev Gerede'ye ver." deyip Rauf'a, Orbay'a dönmüş. "Haklı değil miyim? Resmi ünvanların ne kadar değerli olduğunu görüyorsun değil mi? Daha düne kadar tüm benliğiyle bana hizmet eden bir adamın bu davranışı görüşlerimin haklı olduğunu göstermiyor mu?" Rauf Orbay, Mustafa Kemal'i hiç bu kadar umarsız bir halde görmemiş olduğunu ekliyor. Onu rahatlatmak için Karabekir'e güvenebileceğini söyleyince Mustafa Kemal, "Umarım haklısındır. Böylece Tanrı'nın laneti üzerlerine olası Amerikalılar, Türkiye üzerinde bir hak kazanıp ülkeyi ve ulusu dertten kurtarırlar." yanıtını vermiş. O dakikada Mustafa Kemal'in yaveri Kazım Karabekir'in gelip beklemekte olduğunu haber vermiş. En kötüsünün olacağına inanan Mustafa Kemal Rauf'a bakıp acı bir sesle "Görüyorsun haklı değil miyim?" demiş. Ama içeri giren Karabekir onu üst rütbeli bir komutan olarak selamlayıp "Vatan ve milletimiz için her türlü mesaide Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyetler ihsan buyurmasını tazarru eder ve kol ordumun ihtiramat ve tazimatı mahsusasını takdim eylerim efendim" demiş. Dipnot Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 1103-1104. "Emrim altındaki bütün subayların ve askerlerin saygılarını iletmeye geldim." Bu olay Mustafa Kemal'in gelecekteki muhaliflerinin onun da bazen köşeye sıkıştığını kanıtlamak için kullandıkları 3 örnekten bir tanesi olacaktı. Diğer 2 olay ise 1920'de Yozgat ayaklanması ve 1921'de Sakarya Savaşı bağlamında yaşanmıştı. Yine de Mustafa Kemal'in önderliğinin Erzurum'daki Kazım Karabekir tarafından kabul edildiği gerçeği açıkça ortadadır. Bunda tüm Türk milliyetçilerinin kahraman olarak gördükleri Rauf Orbay'ın yanında bulunmasının ve Mustafa Kemal'in milliyetçi komutanlarla sivil valileri harekete geçirmek konusunda önceki girişimlerinin de etkisi vardı. Ama dengeyi kendi yönüne çeken Mustafa Kemal'in karakteriydi. Onun vizyonu şimdilik Doğu Anadolu'ya sahip çıkmanın yeterli olacağını düşünen Kazım Karabekir'e oranla çok daha genişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 50. İngiliz denetim subayı Albay Rawlinson'ın dediği gibi Karabekir birinci sınıf bir subay ve son derece yetenekli bir komutandı. Dipnot Rawlinson sayfa 180-181. Mustafa Kemal'i eleştirmekten çekinmiyor ama sonunda onun kararlılığına boyun eğiyordu. Üstelik Mustafa Kemal ondan biraz daha kıdemliydi. Daha etkileyici bir savaş sicili vardı ve politikayı çok daha kolay kavruyordu. En önemli nokta ise özgüveniydi. Umarsızlık hissi geçiyordu. Kazım Karabekir Milli Hareket'in liderliğinin ortaklaşa olmasını isterken Mustafa Kemal kendini en üst düzeydeki önder olarak görmeye başlamıştı. 1927'deki nutkunda, "Efendiler, tarih itiraz edilemez bir şekilde ispatlamıştır ki, büyük davalarda başarı için sarsılmaz bir kabiliyet ve kudrete sahip bir önderin varlığı şarttır," diyecekti. Dipnot, Nutuk, sayfa 47. Lider nihai amaçlarını kendisine saklıyordu. Mustafa Kemal 1927'de monarşinin ulusal iradenin en büyük düşmanı olacağını daha o zamanlar görmüş olduğunu söyledi. Fakat sonucu ya da başka bir deyişle cumhuriyet yönetiminin kaçınılmazlığını önceden açıklamak, bu fikri kendi geleneklerine, zihinsel yeteneklerine ve düşünce biçimlerine aykırı bulacak insanları korkutacaktı. Bağımsızlık mücadelesi süresince bütünlüğü koruyabilmek için Mustafa Kemal, milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiği büyük gelişme kabiliyetini bir milli sır gibi saklamak zorunda kalacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 11. Eski vali Mazhar Müfit Kansuisi anılarında Erzurum'da tanıştığı Mustafa Kemal'in gizli tasarılarını kendisiyle paylaşmasına izin verdiğini açıklayacaktı. Anlattığına göre 7-8 Temmuz gecesi yaptıkları uzun bir görüşme sırasında Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilanı, hanedana uygun bir muamele, kadınların İslami giyim biçiminin kaldırılması, erkeklerin fes giymesinin yasaklanması ve Latin alfabesinin tanıtılması olarak özetlenebilecek uzun vadeli 5 tasarısını Mazhar Müfit'in not almasına izin vermişti. Dipnot Kansu Cilt 1 Sayfa 131. Mustafa Kemal'in bu tasarıları benimsediği kuşkusuzdur ama herhalde Mazhar Müfit'in anlattığı kadar ayrıntılı olarak açıklamamıştır. O tarihte Erzurum'da bulunan İngiliz denetim subayı Yarbay Rawlinson, rüzgarın hangi yöne doğru esmekte olduğunu fark edip, Türk milliyetçilerinin gelecekte büyük bir İslam Cumhuriyeti kurma olasılığı bulunduğunu Londra'ya bildirmişti. Dipnot Rawlinson Sayfa 251, Son Yel Sayfa 29. Rawlinson 1923 yılında Mustafa Kemal ün kazandıktan sonra yayınladığı yazıda birkaç yıl önce tanıştığı komutanın çarpıcı kişiliğini, güçlü karakterini, vatanseverliğini, yeteneklerini ve bilgisinin genişliğini övecekti. Dipnot Rawlinson Sayfa 188-189. Bu övgüler belki biraz sonradan anlama olarak yorumlanabilir ama Rawlinson'ın tip olarak Asyalı'dan çok Avrupalı'ya benzeyen, sarı saçlı, mavi gözlü, görünüm olarak Türk'ten çok Tötonlara andıran bu büyük Türk'ten etkilendiği açıkça belliydi. Ama 1919 Temmuz'unda Erzurum'da önemli olan nokta Töton görünümü değil, kararlı ve akıllı bir politikaydı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri delegelerinin kente ulaşmaları gecikince, kongrenin 1908 yılında meşruti hükümete yeniden dönüşün tarihi olan 23 Temmuz'a ertelenmesine karar verildi. Bu durum yapılacak kongrenin demokratik karakterini de vurguluyordu. Ama demokratlara en doğru önderi seçmeleri için yol gösterilmesi gerekliydi. Kazım Karabekir, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin iki üyesinin istifa ettirerek Rauf Orbay ile Mustafa Kemal'in tam üye olarak kongreye katılmalarını sağladı. Bunun ardından Mustafa Kemal Hazırlık Komitesi'nin yani Heyeti Faale Başkanı seçildi. Dipnot Goloğlu Cilt 1 Sayfa 65-68. Kongre başkanlığına giden yolda ilk adım böylece atılmış oldu. Tam bu noktada karşıt görüşler ortaya çıkmaya başladı. Bu kongre Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ile merkezi Erzurum olan Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin ortak toplantısı olacaktı. Fakat Trabzon delegelerinden Ömer Fevzi bir ordu komutanının başkanlığa seçilmesinin yurt dışında olumsuz izlenimler yaratacağını öne sürdü. Karabekir Trabzon delegelerini biri Trabzon diğeri ise Erzurum Cemiyeti'nden iki başkan yardımcısıyla birlikte Mustafa Kemal'i başkan olarak kabul etmeleri için ikna etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 68-69 ve 81. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 sabahı saat 11'de eski bir Ermeni okulu olan tek katlı binada açıldı. Kazım Karabekir'le birlikte toplantıya gelen Mustafa Kemal istifa etmiş olmasına karşın askeri üniformasını giyip hünkâr yaveri olduğunu gösteren kordonunu takmıştı. Trabzon delegelerinden bir müftü Arapça dualar okudu, kurbanlar kesildi. Daha sonra Kazım Karabekir ve diğer görevli subaylar binadan ayrılıp aralarında Mustafa Kemal ile Rauf Orbay'ın da bulunduğu 56 delegeyi görüşmeler için yalnız bıraktılar. Bu kongre Mustafa Kemal'in siyasal demokrasi ile ilk tanışmasıydı. Delegeler gerçek taşralı milliyetçi örgütlerden gelmişlerdi ve düşüncelerini açıklamakta ısrarlıydılar. Toplantı açılır açılmaz Ömer Fevzi başkanlık seçiminin ertesi güne bırakılmasını önerdi. Önerisi reddedildi ve gizli yapılan oylamada büyük bir çoğunlukla Mustafa Kemal başkan seçildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 81. Bir anlatıma göre çoğunluk 56'da 38 idi. Başka bir anlatıma göre ise 48 idi. Delegelere teşekkür eden Mustafa Kemal, Osmanlı belagatinin bütün olanaklarını kullanarak ülkenin bölünmekte olduğunu, İstanbul hükümetinin güçsüzlüğünü, ihtilaf devletleriyle onların kandırdığı insanların entrikalarını anlattı. Yalnızca Anadolu'da dış etkilerden uzakta ülkenin kaderini elinde tutabilecek ulusal bir yönetimin kurulabileceğini açıkladı. Alternatif bir ulusal hükümet kurulması yönündeki açık çağrının ardından milletin ve yüce saltanat ve hilafet kurumlarının güvenliği için dualar okundu. Dipnot ASD 1 sayfa 15. Bundan sonra padişaha sadakatlerini bildiren bir telgraf çekildi. Kongrenin ikinci gününde Mustafa Kemal yerini alırken başka bir Trabzon delegesi başkanın askeri üniforma içinde olmasına, bu giysilerin sivil bir toplantıyı baskı altına almak olarak yorumlanabileceğini ileri sürerek karşı çıktı. Mustafa Kemal sivil giysisi olmadığını söyleyerek özür diledi. Ama kongrenin bir sonraki oturumunda aynı hatayı tekrarlamayarak Erzurum valisinden redingotunu ödünç aldı. Dipnot Goloğlu, cilt 1, sayfa 83-86. Kongrenin açılmasıyla birlikte İstanbul hükümetinden daha ciddi bir itiraz yükselmişti. Kendini parlamento yerine koyan bir kongrenin anayasaya karşı geldiği öne sürülüyordu. Bu nedenle derhal sona erdirilmeli ve Mustafa Kemal ile arkadaşları tutuklanıp İstanbul'a gönderilmeliydi. Mustafa Kemal'in önerisiyle kongrenin hazırlayıp padişaha, hükümete, askeri ve sivil otoritelere gönderdiği genelge suçlamaları reddediyor, saraya bağlılığını açıklıyor ve anayasaya uygun yeni bir parlamentonun seçilmesini istiyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 87-88. Bundan sonra yayınlanacak bildirinin içeriği ve tüzük maddeleri tartışmaya açıldı. Mustafa Kemal başkanlığındaki komite tarafından hazırlanmış olan bildiri taslağı şimdi delegelerin dikkatli tetkikine sunulmuştu. Muhafazakarlar çağdaşlığın din karşıtı bir akım olduğunu ileri sürerek asri yani modern ve insani ideallere saygı gösterilmesinden söz eden maddeye karşı çıktılar. Genç delegeler bu itirazlara karşı çıktı ve çağdaşlık görüşü gerek bu bildiride gerekse buna dayanan daha sonraki açıklamalarda yer aldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 89. Kongrenin bir amacı Karadeniz sahilinde ve Doğu Anadolu'da kurulmuş olan milliyetçi örgütleri birleştirmekti. Ama yeni bir kuruluş olan Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin oluşturulmasıyla ilgili maddelerin hazırlanması kolay olmadı. Önce Rauf Orbay'ın şube başkanlıklarına valilerin getirilmesi önerisi reddedildi. Daha önemli anlaşmazlıklar cemiyet adına hareket edecek olan kalıcı bir heyet-i temsiliyenin oluşturulması sırasında çıktı. Trabzon delegeleri kararları bu kadar küçük bir grubun almasına karşıydı ama yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 91. Bundan sonra sıra komite üyelerinin seçimine geldi. Bu kurumu gelecekteki hükümetin çekirdeği olarak gören Mustafa Kemal bunun başına geçmekte kararlıydı ama en yakın arkadaşlarının bile bazı kuşkuları vardı. 5 Ağustos'ta 5 arkadaşıyla toplantı yapıp heyet-i temsiliyeye üye olması konusundaki düşüncelerini yazmalarını istedi. İkisi ondan yana, üçü karşıydı. Kağıtları okuyup cebine koyan Mustafa Kemal, komiteye katılma kararında olduğunu açıkladı. Ve seçilmesini istediği diğer 8 üyenin isimlerini verdi. Hiçbir itiraz olmadı. Dipnot adı geçen eser sayfa 103-104. 7 Ağustos'ta kongre son kez toplandı ve heyet-i temsiliye üyeleri Mustafa Kemal'in önerdiği biçimde onaylandı. Delegelere ulusal bir kongrenin 2 hafta sonra Sivas'ta düzenleneceği bildirildi. Yürütme yetkisinin o kongrede 3 kişiyle temsil edilmesine ve Erzurum Kongresi kararları onaylandığı takdirde Şarki Anadolu Örgütü'nü Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tüm ülkeyi kapsayan bir cemiyet biçiminde birleştirme yetkisine sahip olmalarına karar verildi. Başka bir değişiklik yapmayacaklardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 182. Aynı gün kongre bildirisini yayınladı. Doğu bölgelerinin Osmanlı Devleti'nin ayrılmaz bütünlüğü içinde olduğu açıklanıyor. 30 Ekim 1918'de mütareke imzalandığı zaman Osmanlıların yönetimi altında bulunan bütün topraklar içinde aynı ilke savunuluyordu. Kuvayi Milliye'nin her tarafta açıkça hareket etmesi ilkesini destekleyen, toprakların savunulması için ulusal iradenin egemen kılınması gerektiğini öne süren, bölgesel olmaktan çok ulusal bir belgeydi. Parlamentonun derhal toplantıya çağrılmasını isterken, Osmanlı topraklarında gözü olmayan herhangi bir ülkeden gelecek teknik ve ekonomik yardımlara kucak açacağını bildiriyor ve Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyaset dışı bir kurum olduğunu açıklayıp bütün Müslümanların doğal üye sayıldıklarını belirtiyordu. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 201-203. Bu Türkiye'nin bağımsızlık ilanının ilk biçimiydi ve Mustafa Kemal'in imzasını taşıyordu. Daha sonra iki kez düzeltildi ama ilkeleri hiç değiştirilmedi. Ayrıca bu ilkelere ulaşmanın yolunu da gösteriyordu. İtilaf devletlerinden gelecek herhangi bir işgal ya da müdahalenin Rum ve Ermeni ayrılıkçılara destek olarak kabul edileceğini ve tüm Müslümanların birleşik direnişiyle karşıya durulacağını gerçekçi bir biçimde anlatıyordu. Dahası eğer Osmanlı hükümeti Doğu bölgelerini terk ya da ihmal ederse bölgeyi savunmak için bölgesel bir hükümet kurulacak ve yürürlükte olan Osmanlı yasaları uyarınca yönetilecekti. Eğer o tarihte bir kongre toplantısı yoksa heyet-i temsiliye geçici hükümetin görevini yüklenecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 187-189. 24 Ağustos'ta Mustafa Kemal Dernekler Yasası uyarınca Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüzüğünü ve yönetim kurulu yani heyeti temsiliye üyelerini Erzurum valisine sundu. Dipnot Nutuk Vesikalar 643. Komitenin 9 üyesinden aralarında 2 Trabzon delegesinin de bulunduğu 3 üye bundan sonraki işlemlere hiç katılmadılar. Dipnot Nutuk sayfa 45. Başlarında Mustafa Kemal olmak üzere 5 üye 9 Ağustos tarihinde Kazım Karabekir'e kendisini heyeti temsiliyeye üye yaptıklarını bildirdiler. Dipnot Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 106. Kurallara göre görevde bulunan bir subay olarak Karabekir ancak danışman üye yapılabilirdi. Goloğlu cilt 1 sayfa 105. Mustafa Kemal bu yazıyı yalnızca üye sıfatıyla imzaladı. Kurallara göre belirli bir aşamada resmi olarak komitenin başkanı seçilmiş olduğu varsayılmaktadır. Ama bu ünvanını yazışmalarda kullanmayıp heyeti temsiliye adına diyerek imzalamıştır. Dipnot Nutuk Vesikalar 646. 1927'deki Nutuk'ta ise aralarında Kürt Mutki aşiretinin reisiyle Erzincanlı bir Nakşibendi Şeyhi gibi zavallı insanların bulunduğu bir komiteden hiçbir şey beklenemeyeceğini söylemişti. Dipnot Nutuk sayfa 47-48. Aslında Mustafa Kemal heyeti temsiliyeyi de tıpkı temsil ettiği cemiyeti gibi kendi aracı olarak görüyordu. Yine de her ikisi de Kafkas kökenli olan Rauf Orbay ile Beyrut eski valisi Bekir Sami'nin, Kundu, kendilerine özgü fikirleri vardı. Üstelik Bekir Sami kongreye katılmadığı halde üyeliğe seçilmişti. Erzurum Kongresi kapanırken Anadolu'daki askeri birimler İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da kurduğu Karakol adlı gizli örgütten genelge almaya başladılar. Bu girişim Mustafa Kemal'i tedirgin etti. Karakol'un önderi Kara Vasıf'ı sadık bir Türk milliyetçisi olarak tanıyordu. Ama kendi stratejisini kendi liderliği altında açık bir milli direniş hareketi yaratma fikrine dayandırmıştı. Gerçi milliyetçilerin hepsi değilse bile çoğu İttihat ve Terakki ile bağlantılıydı. Ve bu parti Büyük Savaş'ta Osmanlı Devleti'ni yenilgiye sürüklediği için kamuoyu tarafından pek tutulmuyordu. Osmanlı toplumunun üst düzeylerinde uzun süredir İttihat ve Terakki ile çekişme içinde olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası bir hayli destek buluyordu. Milliyetçi hareketin başarılı olması, Türkiye'deki Müslümanların çoğunluğunun birleştirilebilmesine bağlıydı. Bireysel olarak İttihat ve Terakki üyeleri emirlerini Mustafa Kemal'den aldıkları sürece kabul ediliyorlardı. Ama onların örgütlü bir grup olarak hareket etmelerine izin verilmeyecekti. Mustafa Kemal bir halk devrimcisi değildi. Osmanlı Devleti'nin yerleşik kurumları içinden gelmiş bir isyancıydı. Yaşanan kaostan bir düzen yaratmak istiyordu. Ne var ki kendi adlarına çalışan komplocular bu işi zorlaştırıyor ve Mustafa Kemal'in dayanmak zorunda olduğu komutanları ürkütüyorlardı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 49-50. Kansu cilt 1 sayfa 139-141. Karakol örgütünün Anadolu'ya yayılması önlendi ama örgüt başkentteki yeraltı milliyetçi kuruluşlarının en önemlisi olarak faaliyetlerini sürdürdü. Dipnot, Ali Fuat 21 Ağustos 1919'da Karabekir'e karakolun verdiği talimatları dağıtmayacağını bildirdi. Yine de Karabekir kural kitabının yanı sıra talimatların bazı lüzumlu maddelerinin ordu birimlerine dağıtıldığını söylüyor. Bu dağıtımı herhalde Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yapmıştı. İstiklal Harbimiz sayfa 136-137. Bu arada İstanbul'da hem padişahın hem de 15 Temmuz'da Paris'ten eli boş dönen damat Ferit'in konumu iyice zayıflamıştı. Paris konferansına sunduğu muhtırada aralarında Güneydoğu Bulgaristan, Doğu Ege Adaları, Kuzey Mezopotamya ve Suriye'nin bulunduğu mütareke sınırları dışında kalan toprakları üzerinde de hak iddia etmiş ve Arabistan için Osmanlı denetimi altında özerklik istemişti. Bu istekler alayla karşılanmış ve Paris'te daha fazla kalmasına gerek olmadığı kendisine bildirilmişti. Ertesi gün tahtın veliahtı Prens Abdülmecid, padişaha gönderdiği dilekçeyle Anadolu'dan yükselen istekleri dikkate alarak bir milli birlik hükümetinin kurulmasını önerdi. Yıldız Sarayı'nda 8 Haziran'da yaşanan ve sabotaj olduğu söylentisi yayılan yangından dolayı korkuya düşen padişah bu kez iyice paniğe kapıldı. Ancak 21 Temmuz'da yeni bir hükümet kuran damat Ferit Paşa'nın tarafını tutmaktan vazgeçmedi. Bu kez milliyetçilere yakın oldukları bilinen Salih Paşa ve Ali Rıza Paşa adlı iki general de hükümete katılmıştı. Mustafa Kemal'in eski komutanı Ahmet İzzet Paşa da başlangıçta hükümete dahildi. Ama bir hafta sonra Erzurum Kongresi'nin liderlerini tutuklama emri verilince protesto olarak istifasını sundu. Dipnot, Akşin, cilt 1 sayfa 399-402, 414-418-421, 436-437, İnal, sayfa 1994-1995. 30 Temmuz'da Erzurum Kongresi henüz sürerken Osmanlı hükümeti yeni bir parlamento seçimi yapmaya ilkece karar verdi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 443. Damat Ferit Anadolu'daki milliyetçi subayları etkisiz bırakmayı umarak seçim hazırlıklarını elinden geldiğince uzatmaya çalıştı. Bu arada ülke içindeki askeri durum istikrar kazandı. Ve 18 Temmuz'da İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi Yunan ve İtalyan işgalinin sınırlarını çizdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 463. Yunan askerleri İzmir ve çevresinden kuzeyde Ayvalık, güneyde ise Menderes Nehri'ne kadar uzanan bölgede çizilen Milin hattının içinde kalacaktı. Yine de gerilla hareketleri sürüyordu.